24. ayrım, sayfa 211, 19. bölüm. O akşam sandığımdan daha erken döndüm eve. Masanın tadı kaçınca hiç kimsenin içinden ocak başında daha fazla oturmak gelmemişti. Şoförüm Orhan'ı arayıp beni almasını söyledim. Arkadaşlarım Beyoğlu'nda yürümeyi seçtiler. Eve geldiğimde Burç uyumuştu. Gülriz televizyon izliyordu. Erken gelmem onu da şaşırtmıştı. Ne oldu, görüşme kötü mü gitti diye sordu. Zavallı karıcığım, kendisine yalan söyleyen kocasının işi için kaygılanıyordu. Yalanı söyleyen kocaya da sahtekarlığını sürdürmek kalıyordu. Önemli değil, yemeğin erken bitmesi iyi oldu dedim. Bu yalanın başıma iş açacağını bilsem olduğu gibi gerçeği anlatırdım. Neyse, Gülriz de erken gelmemden mutlu olmuş görünüyordu. Bir süre onun yanında oturup televizyon izlemeye çalıştım, olmadı. Çünkü aklım Kenan'da kalmıştı. Onu bu soruşturmadan vazgeçirmek imkansızdı. Ama tam da Ruslarla işlerin yoluna girmeye başladığı şu sıralar onunla dolaşıp polisçilikte oynayamazdım. Zaten onun da böyle bir talebi yoktu. Talebi yoktu da onun ortalıkta serseri mayın gibi dolaşıp hem kendinin hem de bizlerin başını belaya sokmasına da seyirci kalamazdım. Nihat'ın tavrı belli olmuştu. Kenan'ı onaylamasa bile her zamanki gibi onunla birlikte hareket edecekti. Katya, kafam karışık diyordu. Sanırım o da sevgilisinin yanında yer alacaktı. Eski kocasının ölümünden dolayı da olsa kendini sorumlu tutarken Kenan'ı yalnız bırakamazdı. Peki ben ne yapacaktım? Elimi kolumu bağlayıp kimseye zarar vermesin diye dualar ederek olayların gelişimini mi izleyecektim? Bunu yapamayacağımı biliyordum. Kenan haklıydı. Bu işi kazasız belasız atlatmamız için benim de onun yanında olmam gerekiyordu. Hayır, polisiye romanları çok sevdiğimden, oradan öğrendiklerimle soruşturmayı daha iyi yürüteceğimizden değil. Kenan'dan daha soğukkanlı, daha sağduyulu olduğumdan. Ama tam da yeni girişimlere başlamak üzereyken buna nasıl fırsat bulacaktım? Gülriz'in kaygılı sesi, "Selim, iyi misin?" deyince düşüncelerimden sıyrıldım. Karım televizyonu kapatmış, başucumda dikiliyordu. "İyiyim, iyiyim, ne oldu ki?" "Bilmem, birkaç kez televizyondaki diziyle ilgili sorular sordum, yanıt alamadım. Yorgunum hayatım, zor bir gündü." Açıklamam Gülriz'i ikna etmişti. "Benden ne saklıyorsun?" gibilerden süzdü. "Ne kadar yorgun olursan ol, mutlaka Burcu'nun odasına giderdin." Doğru söylüyordu. Kendimi toparlamalıydım. Haklısın, özür dilerim. Aklım şu Ruslara takıldı. Bu adamlar benim için çok önemli. Düşünsene, evet derlerse hayalimdeki fabrikayı kurabiliriz. Sahi Burç nasıl? İyi iyi maşallah. Ben seni merak ettiğim için söyledim o lafları. Biliyorum, sağ ol Gülriz'ciğim. Artık yatalım mı? Yatalım. Yatak odasına gitmeden önce Burç'a bir göz attım. Mışıl mışıl uyuyordu. Sağ eli yastığının üzerinde ağzına yakın duruyordu. Küçükken baş parmağını emmek en büyük zevkiydi. Bu alışkanlığından vazgeçirinceye kadar aklı karayı seçmiştik. Burç'u izlerken Gülriz geldi yanıma. Hafifçe açılan yorganı oğlumuzun üstüne örttü. "Gülriz," dedim fısıldayarak, "yine parmağını emmeye mi başladı?" Karım kaygıyla oğlumuza baktı. "Yok canım," dedi o da fısıltıyla, "içgüdüsel olarak bu hareketi yapıyor. Hiç parmağını emerken görmedim." Gülriz'in açıklaması beni rahatlatmıştı. Burç'un üstünü örttükten sonra o da yanımda durdu. Oğlumuzun uyuyuşunu izledik bir süre. Sonra kumral saçlarının örtemediği alnına usulca birer öpücük kondurup ayrıldık yanından. Çok yorgundum ama yatağa uzandığımda uyuyamadım. Gece boyunca dönüp durdum. Allah'tan Gülriz başını yastığa koyar koymaz uyumuştu. Huzursuz kıpırdanışlarım onu rahatsız etmiyordu. Sabaha karşı sızmıştım. Burç'un hoyratça itelemeleriyle uyandım. "Baba, baba, bak martı yaptım." Gözlerimi araladığımda kuşa benzeyen bir çamur parçası gördüm. Burç çamur parçasını elinde sallayarak "Baba, bak martı, Güzel olmuş mu diye kulağımın dibinde bağırıyordu. Güzel olmuş, güzel olmuş diyerek oğlumu susturmaya çalışırken bu kez de Gürriz'in panik içindeki sesi doldurdu odayı. Burç, o çamurlu şeyle yatağa mı girdi? Annesinin öfkesinden çekinen Burç anında attı kendini yatağın dışına. Ne var ki bu davranış Gürriz'i memnun etmeye yetmedi. Çabuk elini yıkayıp masanın başına geç. Yine geç kalacaksın okula. Anne oğul didişirken ben de doğruldum. Hemen kalkamadım, yatağın kenarında oturdum bir süre. Sersem gibiydim, kendimi bıraksam öğlene kadar uyurdum. Ama yapamazdım. Dünden kalan işler vardı, onları toparlamalıydım. Aslında canım kahvaltı yapmak istemiyordu. Dün sabah da işe aç gittin diyen Gürriz'in ısrarına dayanamayıp oturdum masaya. Bir bardak çay ve bir dilim ekmekten oluşan kahvaltımı yapıp çıktım evden. Güneşli ama serin bir gündü. Dünkü yağmurun mirasçısı olan bir rüzgar tatlı tatlı esiyordu. Şimdi boğazın suları enfes bir maviye bürünmüştü. Kafam rahat olsa şoförüme Orhan, bugün aşağıya inelim, boğazın kıyısından gidelim derdim. Gel gelelim beni bekleyen işleri düşününce, üstüne bir de Kenan belası eklenince isteğimi yitirdim. Tıklım tıklım araçlarla dolu bir trafikte, boğucu bir yolculuktan sonra geldik Taksim'e. Zaten akşamdan kalma olduğumdan içim iyice sıkılmış, hafiften bir baş ağrısı başlamıştı. Beni meydanda bırak dedim Orhan'a. Dört yoldaki ışıklarda attım kendimi Volvo'dan dışarı. Evimin önündeki rüzgar Taksim'de de bekliyordu beni. Hiç acele etmeden ışıklardan karşıya geçtim. Sular idaresine doğru yürüdüm. İtalyan heykeltıraş Pietro Canonico tarafından İtalya'da yapılıp parçaları İstanbul'da birleştirilen Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne gelince 30 Ağustos taarruzuna hazırlanan Gazi Mustafa Kemal'in dalgın duruşuna bakarak acaba savaşın nasıl sonuçlanacağını mı yoksa çok uluslu bir imparatorluktan bir ulus devlet yaratmanın güçlüklerini mi düşünüyor demekten kendimi alamadım. Mustafa Kemal'e saygıyla bakarken polislerin yine sular idaresinin önünü işgal ettiklerini fark ettim. Güvercinlerin bu yasağı taktığı pek söylenemezdi. Polislerin koyduğu metal bariyerlerin üstünden uçup duvarın dibindeki havuzdan kana kana su içmeyi sürdürüyorlardı. Birden toplu olarak bariyerlerin üzerinden bana doğru uçmaya başladılar. Ne oluyor diye duraksarken işin aslını anladım. İki yaşlı kadınla bir adam Arap turistlere güvercinlere atmaları için buğday satıyordu. Güvercinler bana değil, kendilerine buğday atan siyah çarşaflı Arap kadına doğru uçuyorlardı. Kadın elindeki küçük tabaktaki buğdayları yere savururken çarşafı açıldı. Sağ elinin bileğine kadar tıpkı güvercinlerin kanatları gibi nakış nakış kına içinde olduğunu gördüm. Merakım uyandı, kadının yüzü nasıldı acaba? Çarşafın altından anlamam mümkün değildi. İlgiyle bakarken sürmeli siyah gözleriyle karşılaştım. Muhteşemdiler. Gülümsedim, kibarlık olsun diye değil, içimden öyle geldiği için. Kadın utanıp başını çevirdi. Bunu biraz da sert bir hareketle yaptı. Sanırım rahatsız olmuştu. Ben de başımı önüme eğip istiklerin girişine yöneldim. Geçmişi 1870 yılına kadar uzanan, bir zamanlar Sait Faik, Behçet Necatigil, Edip Cansever, Atilla İlhan gibi yazarların buluşma yeri olan Eptalofos kahvesi bugünün Burger King'inin önünden geçerken aşina olduğum pis bir koku çalındı burnuma. Burger King'in önündeki kanalizasyon kapağından yükseliyordu bu iğrenç koku. Yazın daha da dayanılmaz olurdu. Bir akşamüstü insanların tam bu noktada hareketlendiğini görmüştüm. Kadınlar çığlık atarak duvarların kenarına çekiliyor, erkekler futbol oynar gibi itişiyorlardı. Yaklaşınca yer altında huzur içinde yaşadığı kanalizasyondan her nasılsa dışarı fırlamış oldukça iri bir farenin can havliyle caddeyi arşınlamakta olduğunu fark etmiştim. Bir düzineye yakın genç erkek fareyi öldürmek için birbirleriyle yarışarak tekmeler savuruyorlardı. Tekmelerin bazıları hedefi bulmuş olmalı ki zavallı farenin başı kanıyordu. Hayvanın bu linçten kurtulması zor gibiydi. Fakat çıkmadık candan ümit kesilmez demişler. kadife ceketli brücinli bir gencin savurduğu tekmeyle Fransız konsolosluğuna doğru yuvarlanan fare gücünü toparlayıp birden ön bahçeye daldı ve otların arasında kayboldu. Düşmanlarını kaçıran delikanlılar hep bir ağızdan bağırarak protesto ettiler bu durumu. Kadınlar ise rahatladılar. Fareden önceki güvenli pozlarını takınarak yürüyüşlerine devam ettiler. Cadde normal akışına geri dönüvermişti. Hep böyle olurdu zaten. İster biri vurulsun, ister biri soyulsun, ister biri dövülsün. Bir an kalabalığın akışı durur. Kısa bir aradan sonra sanki kimse ölmemiş, kimse yaralanmamış, kimsenin malı çalınmamış gibi cadde eski çalkantısına geri dönerdi. Ama bu sabah İstiklal Caddesi'nde bir çalkantı olduğundan söz edilemezdi. Taksim Meydanı ile kıyaslandığında burası tenha sayılırdı. Cadde alkolün, terin, parfümün, kanın, uyuşturucunun, yemek kalıntılarının, kusmukların, tükürüklerin yükünden arınmaya çalışıyor, yeni güne hazırlanıyordu. Restoranların, mağazaların önüne kamyonetler park etmişti. Aşçı yamakları, tezgahtarlar içeriye malzeme taşıyordu. Barlar, meyhaneler, şaraphaneler, ocak bağışları henüz açılmamıştı. Onların sırası öğleye doğru gelecekti. Bizim mağazanın önünde de fabrikadan giysi getiren minibüsümüz duruyordu. Babamın kumaş dükkanından beri yanımızda çalışan Namık Usta beni görünce saygıyla toparlandı. "Nasılsın Namık Usta?" diye sordum. "Sağlığınıza duacıyım Selim Bey. Deponun durumu berbattı, toparladılar mı biraz?" "Biraz toparlandı, bugün eski haline gelir efendim." "İyi olur, dün çok kötü görünüyordu." "Hiç merak etmeyin, Memduh Bey uğraşıyor. Hem biz ne güne duruyoruz, eksiği gediği kalmaz, bugün hallederiz." "Sağ ol Namık Usta" diyerek mağazaya yöneldim. Mağazaya girmemle birlikte içeride bir sessizlik oldu. Aslında otoriter biri değilim ama soğuk görünüşümden mi yoksa buranın sahibi olduğumdan mı nedir, insanlarda saygıyla karışık bir çekingenlik uyandırırım. Benimle göz göze gelmemek için başlarını öne eğen tezgahtar kızlara "günaydın" diyerek asansöre yöneldim. Asansör meşguldü. Mağaza müdürümüz Cihan hemen bitiverdi yanımda. "Günaydın efendim" dedikten sonra açıkladı. "Çocuklar yukarıya malzeme taşıyorlardı, asansör şimdi gelir." "Gerek yok, onları engellemeyeyim, merdivenlerden çıkarım." "Asansör gelmek üzere." "Yok yok" dedim mesafeli bir gülümseyişle, "ben merdivenden çıkarım. Hem biraz hareket etmiş olurum." Merdivenleri çıkmak biraz zor oldu. Sekreterim Yeşim'in odasına girdiğimde nefes nefese kalmıştım. "Hoş geldiniz Selim Bey" dedikten sonra kaşlarını çatarak sordu. "Asansör çalışmıyor mu?" İyi niyetliydi, benim iyiliğimi düşünüyordu. Yine de bu kadar önemsemesi canımı sıkmıştı. "Çalışıyor, çalışıyor" diye kapattım konuyu. Masanın önünde biraz soluklandıktan sonra yapılacak işleri sıraladım. Ama hepsinden önce bana şöyle köpüklü bir kahve getir, yanında da kocaman bir bardak su diye bitirdim talimatlarımı. Ofisime geçtim, Yeşim'in düzene soktuğu masanın üzerine bir göz attım. Canım çalışmak istemiyordu. Koltuğuma oturmak yerine pencereye yöneldim. Perdeleri açıp pencereyi araladım. Dışarıdaki rüzgar anında dalıverdi içeri. Alnımı bu teklifsiz rüzgarla serinlettim. Bakışlarım karşımızdaki 150 yıllık apartmanın perdesiz geniş pencerelerinde dolaşmaya başladı. Apartmanda yaşam çoktan başlamıştı. Alt kattaki noterin müşterileri sabah saati filan dinlemeden kuyruk oluşturmuşlardı bankoların önünde. İkinci kattaki avukat bürosunu açan ofis boy elindeki bezle masaları siliyordu. Üçüncü kattaki terzilerin dikiş makinelerinden çıkan uğultu bana kadar ulaşıyordu. Dördüncü ve beşinci katlarda kimse yoktu. Beyoğlu'ndaki eski binaların birçoğu gibi karşımızdaki apartmanda da çürüme üst katlarda başlamıştı. Sahiplerinin parası olmadığından mıdır? Bu binaların bir kısmı 6-7 Eylül olayları sırasında yaşanan yağma olaylarından sonra Beyoğlu'nu bırakıp yurt dışına gitmek zorunda kalan azınlıkların malı olduğundan mıdır? Kimse onları yaptırmıyordu. Belki de babamın bana Ayhan Işık sokaktaki evi yıktırmayacaksın dediği gibi bu binaların eski sahipleri de çocuklarına böyle bir vasiyette bulunmuşlardı. Bu biraz daha zayıf bir ihtimaldi çünkü babasının vasiyetini yerine getirecek oğullar kalmamıştı günümüzde. Yeşim kahvemi ben hala pencerenin önünde dikilirken getirdi. O içeri girince ben de masamın başına geçtim. Sekreterim kahve fincanı ile su bardağını sümenimin yanına koydu. Masanın kenarına çekilerek telefonları aramaya başlayayım mı yoksa kahvenizi içmenizi mi bekleyeyim diye sordu kibarca. Başlayalım yeşimcim. Arada kahvemi de içerim. Kahve içinde teşekkürler enfes kokuyor. Sekreterim yumuşacık gülümseyiverdi. Geldiği gibi sessizce odadan çıkarken içimdeki sıkıntıyı azaltabilirmiş gibi umutla yudumladım kahveyi. Gerçekten de enfesti. Çaycıyı bırakmadan yeşim kendisi yapıyordu kahveyi bana. Kahveden ikinci yudumu almıştım ki telefon trafiği başladı. Fabrikadan Memduh Bey'le konuştum. Yemekhaneyi düzene sokmuşlardı. İşçiler yemek saatlerinin değişmesine önce mırın kırın etmişler, sonra seslerini kesmişlerdi. Böylece geçici olarak depo sorununu çözmüştük. Kalıcı çözüm için ise Rusların adım atmasını bekleyecektik. Öğleye kadar bütün telefon görüşmelerini tamamlamıştım. Yeşim yemeğe çıkacağını söylediğinde ben de karnımın acıktığını fark ettim. Fakat önce Fransa'daki komisyoncumuz Pierre'le konuşmalıydım. Ruslarla görüşmemiz hakkında ona bilgi vermemiştim. Çantasını toparlamakta olan yeşime çıkmadan bir de Pierre'i arar mısın dedim. Az sonra Pierre'in kaygı dolu sesi karşımdaydı. Ben de seni arayacaktım dedi. Hayrola bir gelişme mi var? Şu Ruslar. Yoksa onlar da mı vazgeçtiler? Buna vakitleri bile olmadı. Akşam Moskova'ya indiklerinde havaalanında gözaltına alınmışlar. Ne? Pierre soğukkanlı bir üslupla açıkladı. Adamların petrol kaçakçılığı yaptıklarından kuşkulanılıyormuş. Pierre sen ne diyorsun? Evet, eğer öyleyse paralarını da seninle yapacakları yatırımda aklamayı planlıyorlardı. Bir an ne diyeceğimi bilemedim. Özür dilerim dedi Pierre. Benim hatam. Onları yeterince tanımıyordum. Seninle hiç tanıştırmamalıydım. İstersen aramızdaki sözleşmeyi tek taraflı olarak bozabilirsin. Yani benimle çalışmak istemezsen seni anlarım. Dur bir dakika. Şimdi bu adamların suçlu olduğu kesin mi? Suçsuz yere gözaltına alınmış olmasınlar? Sanmıyorum. Moskova'daki ortağımın mali poliste tanıdıkları var. Bu sabah onlarla görüşmüş. 6 aydır adamları izlediklerini söylemişler. Babam Mihalov birkaç sene önce Tümen şehrindeki petrol üretiminden sorumlu bir devlet şirketinde müdürmüş. Emekli olduktan sonra birden işleri açılmış. Ama ne açılma? Adamın bugün birkaç milyar dolarlık serveti varmış. Yasal yollardan bu serveti yapması imkansız. Adamlar kesinlikle yolsuzluğa bulaşmış. Allah kahretsin diye söylendim. Tam iş yapacağımız adamları bulduk diyordum. Herifler şarlatan çıkıyor. Şu bizdeki şansa bak. Bence o kadar da şanslı sayılmayız. Ya adamların foyası açığa çıkmasaydı, ya onlarla birlikte fabrikayı kursaydık, kendimizi yasa dışı işlerin ortasında bulacaktık. Doğru söylüyordu. Adamlar belki de şu ünlü Rus mafyasının üyeleriydi. Gerçekten de ucuz atlatmıştık. Neyse buna da şükür dedim. Kendimi toplayarak. Daha da kötüsü olabilirdi. Senden ricam, bundan sonra daha titiz çalışman. Lütfen Pierre, firmamın geleceği söz konusu. Özür dilerim dedi yeniden. Ne söylesen haklısın. Mazeret değil ama acelemiz olduğu için bu yanlışı yaptım. Bu durumu da göz önünde bulundurmanı isterim. Biliyorum. Artık acele etmeyelim. Bir Türk atasözü, acele işe şeytan karışır der. Yavaş olsun, iyi olsun. Anlaştık. Ben yine araştırmaya devam edeceğim. Pierre telefonu kapattıktan sonra koltuğa çöktüm ve gülmeye başladım. Kendi kendime kahkahalarla gülüyordum. İyi ki yeşim gitmişti de bu halimi görmüyordu. Gülüyordum çünkü Kenan'a söylediklerim aklıma geliyordu. Bu cinayet soruşturmasına girersen kendini belanın ortasında bulursun demiştim. Oysa ben belki de çok daha büyük bir tehlikenin içine doğru kuzu kuzu yürüyormuşum da haberim yokmuş. İş olacağına varıyor. Kendini ne kadar sakınırsan sakın, ne kadar korumaya çalışırsan çalış, bela gelip seni buluyordu işte. Kenan'ın bana söylediği bir cümleyi hatırladım. Sen polisiye romanlarda riske girmeden heyecanı yaşamak istiyorsun. Bir de riske girerek heyecanı yaşamayı dene. Bak ne kadar zevkli olduğunu göreceksin. Söyledikleri doğruydu. Daha da önemlisi sözcükleri beni kışkırtıyordu. Çünkü benzer düşüncelere ben de kapılmıştım. Özellikle de iyi bir polisiye romanı bitirip kapağını kapattığımda kendimi karmaşık bir cinayet yumağını çözmeye çalışan bir dedektif gibi hissettiğim çok olmuştu. Hani bazen dost sohbetlerinde bu işle uğraşmasaydın hangi mesleği seçerdin diye sorulur ya, işte o anlarda cinayet masasında bir komiser diyeceğim tutar. Utandığımdan söyleyemez mimar olmayı isterdim diye yanıtlardım. Dün ocak başında Kenan bu olayı soruşturacağım dediğinde ilk aklıma gelen düşünce benim de bu işin içinde yer almam gerektiğiydi. Bu düşüncemi Kenan'a söylemedim çünkü onu cesaretlendirmek istemiyordum. Hem kendimden de çok emin değildim. Alacağım risk duyacağım heyecana değer miydi bilmiyordum. Çünkü kaybedeceğim bir ailem vardı. Kenan'ınsa dünya umurunda değildi. Gerçi artık onun da Katya'sı vardı ama Kenan kendisi için yaşayan bir insandı. Katya'nın ısrarlarına rağmen ne sergiden ne soruşturmadan vazgeçerdi. Belki de doğrusunu yapıyordu. Bize verilmiş bir tek yaşam vardı. Bu armağan en yakınlarımız bile olsalar başkaları için harcamaya değer miydi? Belki de böyle bir ikileme girmek de yanlıştı. Hem kendim hem başkaları için yaşamak mümkün olabilirdi. Dengeyi ayarlamak koşuluyla. Biliyordum yine de her zamanki gibi olacaktı. Tıpkı okul yıllarındaki gibi Kenan'ın önce karşı çıktığım serüvenine ben de katılacaktım. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye bir laf vardır. Ben henüz yetmişine gelmemiştim. Ne ki yaşadıklarım bu sözün çok da yanlış olmadığını kanıtlıyordu. Daha önceden de söylediğim gibi Kenan bizim liderimizdi. Yaşamımız boyunca bizi hep o sürüklemişti. İtiraf etmem gerekir ki bu gerçeğin özellikle iş yaşamına atıldığımızda değişeceğine inanmıştım. Ancak son yaşananlar da gösteriyordu ki yanılmışım. Sanırım doğru olan artık bu gerçekle yüzleşmekti. Tıpkı Nihat ile Katya gibi ben de Kenan'ın yanında yer almalıydım. Böylece riski azaltabilir, hepimizi içimize çekecek, içine çekecek bu beladan daha kolay kurtulabilirdik. Nasıl olsa fabrika kurmak için yanıp tutuşan ortaklar da yoktu ortalıkta. Az yağ bir süre kendi yağıyla kavrulabilir, ben de rahatlıkla şu soruşturmaya zaman ayırabilirdim. Bu karara varınca kendimi daha iyi hissettim. Fikrimi değiştirmekten çekindiğim için de hemen Kenan'ın cep telefonunu tuşladım. Alo Kenan, ne yapıyorsun? Ha Selim, sen misin? Çalışıyorum. Stüdyoda mı? Yok, bugün de çekim yapmayacağız. Evdeyim. Yemek yedin mi? Yemedim, biraz yorgunum. Şu iki zanlının dava dosyalarını aldım, onlara bakıyordum. İyi, pizzayı mantarsız istiyorsun değil mi? Kısa bir duraksamadan sonra bir dakika oğlum dedi şaşkınlıkla. Ne oluyor ya? Ne olacak, yanına geliyorum. Tabii yemeğimle birlikte. Karşı çıkmasına fırsat vermeden kapadım telefonu.